her zamanki ses, her zamanki tempo.
VSFM'de Burası Türkiye başladı. Ben Murat Erdin.
Murat Erdin'den her sabah Türkiye'nin gündemine cap canlı bir bakış.
Bugün de ölmedim. Allah Allah. Çok ilginç diyor.
Önemli ayrıntılar, farklı konuklar.
Murat Erdin, Brüksel'den sevgiler.
Ankara saatimiz geldi, Ankara ile konuşalım. Pekala, Arda Acaröz, Burası Türkiye muhabiri.
Murat Erdin'le Burası Türkiye her sabah 7.30'dan 9.30'a RSFM'de.
Murat Erdin'le Burası Türkiye başlıyor.
Efendim günaydınlar, hoş geldiniz. Bugün 28 Temmuz Perşembe. RSFM'de Burası Türkiye başladı. Ben Murat Erdin. 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana geçen sürede sevgili dostlar, devlette büyük bir operasyon devam ediyor. Adeta devleti bir ahtapot gibi saran FETÖ örgütüne yönelik operasyonlar, görevden almalar devam ediyor. Sadece devletin kurumlarında değil, devletin silahlı kuvvetlerinde de öyle. Darbeye karışan silahlı kuvvetler mensupları açıklandı. Rakam olarak tek tek. Birazdan aktaracağız. Havalimanlarında, limanlarda, karayollarında güvenlik güçlerinin arama tarama faaliyetleri de devam ediyor. Bakın, Atatürk Havalimanı'nda uçuşunuz varsa erken gidin, en az 3 saat önceden. Çünkü aramalar sıkılaştırıldı. Sadece pasaport rutin kontrolü olmuyor. Pek çok belge soruluyor artık. Çalıştığınız yerlerle ilgili belge getirin lütfen. Atatürk Havalimanı'nda şu ana kadar 58 kişi yakalanmış. Olağanüstü hal kararnamesinden sonra sevgili dostlar, medya ile ilgili yaptırımlar ve kapatma kararları da geldi. 16 televizyon kanalı, 45 gazete ve 15 dergi kapatıldı. Peki her şeyin bir maliyeti vardır. Her şeyin ama bir maliyeti vardır. 15 Temmuz darbe gecesinin acaba maliyeti neydi? Düşündünüz mü? Tabii ki kaybettiğimiz canlar, verdiğimiz şehitler, onun herhangi bir bedeli yok. Onlar paha biçilemez sevgili dostlar. İnsan canının bir değeri olabilir mi? Ama bir de maddi de kayıplar var. İşte o maddi kayıplarla ilgili rakamlar da var sevgili dostlar. Bombalanan binalar, kırılan camlar, çerçeveler, yok edilen arabalar, üzerinden tankların geçtiği caddeler, arabalar, onların maddi kayıpları nedir? Bunun da bir bilançosu var, onu da aktaracağız. Yine 15 Temmuz darbe girişiminde TRT'den bir duyuru okutulmuştu, hatırlayacaksınız. O duyuruyu acaba kim yazdı? Ve darbe bildirisinde o duyuruyu imzalayan yaver, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaveri olduğuna dair izler de çıktı. TRT'de o akşam neler yaşandı? Duyuruyu okuyan spiker Tijen Karaş. Sevgili dostlar, geçtiğimiz günlerde TRT Genel Müdürü ile canlı yayına çıkmış ve darbe akşamı neler yaşandığını anlatmıştı. Kendi sesinden dinleyeceğiz. Peki acaba şunu düşündük mü hep beraber? Mutlaka düşünmüşsünüzdür sevgili dostlar. Darbeciler o akşam başarılı olsalardı, yani darbe başarılı olsaydı, darbeciler yönetimi ele geçirselerdi, acaba nasıl bir plan uygulanacaktı? Bu da ortaya çıkmış. Evet, darbe başarılı olsaydı nasıl bir plan uygulanacaktı? Ayrıntıları aktaracağız. Darbenin, darbe girişiminden sonra ekonomik gelişmeleri de aktaracağız. İşin ekonomi ayağı, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerde yeni bir sayfa açıldığını söyledi. Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan'ın da açıklamaları var sevgili dostlar. Ve darbe sonrası ekonomi ne durumda? Ekonomide bir gelişme var mı? Yoksa ekonomi geri geri mi gidiyor? Piyasada para kaldı mı? Bu konuda ne tür tedbirler alınabilir? Onları da okuyacağız sizlere. Cemaatin içinde 30 yıla yakın çalışan bir isim Hüseyin Gülerce. Sevgili dostlar, Beyaz TV'de Ortak Akıl programını yapıyor daimi konuk olarak. Geçtiğimiz günlerde darbe girişiminden hemen sonra 24 Temmuz akşamı Beyaz TV'deki programda cemaatin nasıl çalıştığını anlattı. Cemaati en iyi bilen isimlerden bir tanesi Hüseyin Gülerce. Ona da kulak vereceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek'e bağlanacağız. Balyoz darbe planı ile ilgili olarak Dursun Çiçek, özellikle ıslak imza konusunda sevgili dostlar, defalarca mahkemeye gidip gelmiş, sonra da tutuklanmıştı. Ardından da Cumhuriyet Halk Partisi'nden milletvekili seçilmişti. Son gelişmeleri değerlendirecek. Acaba bu darbenin arkasında yabancı güçler, Batı, Amerika olabilir mi? Gazeteci Tülin Daloğlu anlatacak. Yabancı basını yakından takip eden bir gazeteci olarak. Ayrıca darbe girişiminden sonra Türk halkını Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdiği bir üniversite. Evet, Türkiye'de bir vakıf üniversitesi. Türk halkını 15 Temmuz akşamı darbeye karşı dik duruşundan dolayı Nobel Barış Ödülü'ne aday göstermeye karar verdi. Bu üniversite hangi üniversite sevgili dostlar? O üniversitenin mütevelli heyeti başkanı. İlerleyen dakikalarda programımızın ilerleyen bölümlerinde programımıza katılacak canlı yayında. Her sabah olduğu gibi tüm gazetelerin manşetlerini ve birinci sayfa haberlerini de sizlere aktarmaya çalışacağız sevgili dostlar. İşte tüm bu özetlerini verdiğimiz haberler ve daha fazlasıyla Burası Türkiye başladı efendim.
Her zamanki ses, her zamanki tempo. Burası Türkiye.
RSFM'de Burası Türkiye başladı. Ben Murat Erdin.
Murat Erdin'den her sabah Türkiye'nin gündemine cap canlı bir bakış.
Bugün de ölmedim. Allah Allah. Çok ilginç diyor.
Önemli ayrıntılar, farklı konuklar.
Murat Erdin, Brüksel'den sevgiler.
Ankara saatimiz geldi. Ankara ile konuşalım. Pekala, Arda Acaröz, Burası Türkiye muhabiri.
Murat Erdin'le Burası Türkiye her sabah 7.30'dan 9.30'a RSFM'de. Sakın kaçırmayın.
Hala düşündüğümüz zaman herkesi hayrete düşüren, dehşete düşüren olaylar yaşandı 15 Temmuz akşamı. Halkın üzerine, Türk halkının vergileriyle satın alınmış, uçaklar ve tanklardan ateş açıldı. Ve 250'ye yakın vatandaşımız hayatını kaybetti, şehit oldu sevgili dostlar. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ne kadarı bu darbe girişimine katıldı? Acaba FETÖ örgütünün kaç mensubu var silahlı kuvvetler içerisinde? Bu hepiniz tarafından konuşulan bir konu değil mi? Herkes akşamları bir araya geldiği zaman veya gündüzleri bir araya geldiğiniz zaman kahvede, okulda, iş yerinde, aile içerisinde bunları konuşuyorsunuz tabii. Öyle değil mi? Bu devletin içinde bu FETÖ örgütü nasıl çöreklenmiş? Hiç kimsenin haberi olmadan üstelik. Cumhurbaşkanının bile haberi olmamış. Cumhurbaşkanının yaveri örgütten çıktı. Genelkurmay Başkanı'nın emir subayı, örgütün mensubu çıktı. Onların bile haberi olmadan sevgili dostlar, sıradan vatandaşın, bizim nasıl haberi olacak ki? Nasıl bir çalışma yöntemi? Birazdan Hüseyin Gülerce anlatacak. Beyaz TV'de anlattı. Biz de Beyaz TV'den aldığımız o bölümü sizlere aktaracağız. Ama Türk Silahlı Kuvvetleri'nin açıkladığı rakamları verelim. Genelkurmay Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı'nın yaptığı yazılı açıklamaya göre darbe teşebbüsüne Türk Silahlı Kuvvetleri'nden kaç kişi katılmış? Rakam 8.651 kişi. Evet, yani 15 Temmuz darbe girişimine Türk Silahlı Kuvvetleri'nden destek veren, katılan personel sayısı işte bu. 8.651
651.
Peki darbe teşebbüsünde kaç uçak, kaç helikopter, kaç tank kullanıldı? Onu da açıkladı Genelkurmay Başkanlığı. Darbe teşebbüsünde 35 uçak, 37 helikopter, 74 tank ve 3 de gemi, savaş gemisi kullanılmış. Helikopterlerde 8 taarruz helikopteri kullanıldı. Biliyorsunuz Ankara üzerinde uçtular ve bombaladılar sağa sola. Uçaklar da aynı şekilde. Polis harekat merkezini de bombaladı. Gölbaşı'nda ve orada polisler büyük şehit verdiler. Bu 37 helikopterinde envanterdeki helikopterlerin %8'ine denk geldiği belirtiliyor. FETÖ militanları darbe teşebbüsünde gemi ve tankları da kullandığı verilen bilgiye göre Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın bünyesinde bulunan gemilerin %1'i de bu darbede kullanılmış. 3 geminin darbeciler tarafından kullanıldığı belirtildi. Toplam 246 adet zırhlı araç sokaklarda milleti hedef aldı. 246 zırhlı araçtan 74'ünün tank olduğu, zırhlı araçların envanterdeki oranının %2.7 olduğu bilgisi paylaşıldı Genelkurmay tarafından. Türk halkının verdiği vergilerle alınan tanklar, zırhlı araçlar, uçaklar, helikopterler yine Türk halkına karşı kullanıldı. Tıpkı geçmişteki darbelerde olduğu gibi. 12 Eylül darbesinde de Türk halkının vergileriyle alınan silahlı kuvvetlerin teçhizatları Türk halkına karşı kullanılmıştı. 27 Mayıs 1960 darbesinde de öyle. 12 Mart'ta da öyle. 28 Şubat'ta da öyle. Türk halkı, zavallı Türk halkı TRT'yi besliyor. Silahlı kuvvetleri besliyor. Devleti besliyor. Devletin tüm kurumlarını besliyor. Ama bazı örgüt mensupları, bazı hainler ve bazı darbeciler de Türk halkının beslediği, Türk halkının vergileriyle büyüttüğü o kamu kurumlarında öbeklenip onlardan maaş alıyor. Ve daha sonra da onları Türk halkına karşı çeviriyor. Silahlı kuvvetler bir oran vermiş. Oranda diyor ki bütün bu rakamlar, bütün bu Türk Silahlı Kuvvetleri'nden darbeye destek veren isimleri topladığınız zaman oransal olarak darbeye destek veren personel sayısı sadece %1,5 diyor. Oran bu. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri'nden 8651 FETÖ örgütü mensubu darbeye karışmış ya, bu 8651 kişi bütün silahlı kuvvetlerin sadece %1,5 diyor Genelkurmay verdiği rakamda. Ama ve lakin general oranını düşündüğünüz zaman hayli yüksek. Neredeyse Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki generallerin yarısı. %42. Yani bu da FETÖ örgütünün alt düzeylerden çok üst düzeylerde örgütlendiğini gösteriyor. Kritik noktalarda, karar alıcı noktalarda FETÖ örgütü örgütlenmiş. Eski Genelkurmay başkanlarından Yaşar Büyükanıt'ın yaveri de gözaltına alındı. Genelkurmay başkanının, mevcut Genelkurmay başkanının emir subayı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaveri. Bakın bunlar çok kritik pozisyonlar, çok kritik görevler. Adeta Cumhurbaşkanı nefes alsa haberi oluyor yaverin. Genelkurmay Başkanı'nın emir subayı ve Genelkurmay Başkanı'nın, Cumhurbaşkanı'nın haberi yok. Sevgili dostlar, fark edilmiyor. Şu dehşet verici duruma bakar mısınız? Her fotoğrafta, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her fotoğrafında yaver o fotoğrafa giriyor. Çünkü hemen yanında, sağ kolu, yanı başında dikiliyor. İşte örgüt bu kadar sinsi ve bu kadar gizli kapaklı çalışıyor. Hiç kimseye fark ettirmeden, hiç kimsenin ruhu duymadan. Peki nasıl oluyor da oluyor? Sevgili dostlar, değerli dinleyiciler. Uzun yıllar cemaatin içerisinde görev yapan Hüseyin Gülerce. Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'nda da görev almıştı Hüseyin Gülerce. Yıllarca Üstelik cemaat adına, Fethullah Gülen cemaati adına açıklamalar da yapıyordu Hüseyin Gülerce. Daha sonra cemaatten ayrıldığını açıkladı ve cemaati çok sert sözlerle eleştirmeye başladı. Bu olaylardan çok daha önce. Beyaz TV'de Ortak Akıl programının daimi konuğu Hüseyin Gülerce ve o programda geçtiğimiz günlerde cemaatin nasıl çalıştığını ve silahlı kuvvetlerde kendisini nasıl belli etmeden alttan alta büyüdüğünü anlattı. Bakın nasıl çalışıyormuş cemaat, Hüseyin Gülerce'ye kulak verelim.
Teğmenlikten itibaren, ki o teğmenlikten itibaren. Şimdi itiraflar var burada bakınız.
Mesela Levent Türkan'ın itirafları var. Onun veteranımız var mesela.
Hemen koyalım onu. Verelim, şimdi tam tamam. Yeri geldi.
İtiraf haberi arkadaşlar. İtiraf.
İkişer kişiyi bir abiye zimmetliyorlarmış. Vazifeleri silahlı kuvvetlerde çalıştıkları birimde bir hafta içinde ne oluyorsa eksiksiz abiye rapor ediyorlar. O ildeki ikişer kişilerin hepsinin raporları daha üstteki bir abiye geliyor. O abi bölgesindeki bir abiye getiriyor. İlin silahlı kuvvetlerden sorumlu abisi. Ben bunu 2 sene önce öğrendim.
Hı. Bu arada hazır veteran. İzleyelim mi?
Şunu tamamlayayım.
Tamam.
Ondan sonra bölgeler var. Türkiye 7 bölge. Marmara bölgesinin abisi var. Silahlı kuvvetlerle ilgilenen. Sonra da Türkiye abisi var. İşte Fethullah Gülen ben tanımıyorum bunları diyor ya. Bunların hepsinin abisini tanıyor. O Amerika'ya gidiyor. Aklıma gelmişken bir şey söyleyeyim. Şimdi herkes Amerika Birleşik Devletleri'ne de hükümete buradan bir şey söylüyorum. Adalet Bakanlığı'na, Dışişleri Bakanlığı'na. Bu darbecilerin Fethullah Gülen'le ilgili organik bağlantılarını arıyorlar değil mi? Bir tanesi çıktı. Genelkurmay Başkanı'na seni Hoca Efendi ile görüştürelim
diyorlar.
Telefonda demişler. Ben de diyorum ki bak şimdi irtibatlı olan generaller, kurmay albaylar, yarbaylar neyse... Şu anda tutuklananlar var. Geriye gidecekler. 15 sene geriye. Fethullah Gülen Amerika Birleşik Devletleri'ne Mart 1999'da gitti. O tarihten sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne bu tutuklananların içerisinde gidenler var mı? Resmi vazifeyle de gitmiş olabilirler. Doktora için, uzmanlık için, şu için, bu için. Tatil için, tatilde mesela New York'a gidenler var mı? Bunların içerisinde New York'a başka bir şehre uçanlar varsa... Direkt Türk Hava Yolları'yla da değil, Almanya üzerinden, İngiltere üzerinden, Hollanda üzerinden uçanlar varsa bunların isimleri var mı yok mu? Çünkü bunların Amerika'ya gidenlerinin istisnasız hepsini Fethullah Gülen'e Pensilvanya'ya götürmüşlerdir.
İşte Hüseyin Gülerce'nin Beyaz TV'de yayınlanan Ortak Akıl programında yaptığı açıklamalar böyle. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde teğmenlikten itibaren askeri liselerden itibaren nasıl örgütlendiklerini ve abilere zimmetlenen askeri öğrencilerin nasıl genelkurmaya kadar yükseldiklerini bu sözlerle anlatıyor. Aramalar, taramalar, görevden almalar da devam ediyor. Darbe girişimi sonrası hakkında yakalama kararı çıkarılan toplam 58 kişi Atatürk Havalimanı'ndan yurt dışına kaçmak isterken yakalanmış. Havalimanı polisi tarafından yapılan kontrollerde 17 Temmuz'dan itibaren darbe girişimi nedeniyle araması olan 58 kişi gözaltına alınmış. Sınır kapıları ve Atatürk Havalimanı'nda darbe girişimcilerinin kaçışını önlemek maksadıyla sıkı aramalarda devam ediyor. O nedenle havalimanından uçuşu olan sevgili dinleyicilerimizin havalimanlarına erken gitmesi gerekiyor. Çünkü ek belgeler isteniyor artık. Sadece pasaport ve kimlik göstererek çıkamıyorsunuz. Çalıştığınız yerden belge bilgi istiyorlar. Sevgili dostlar, çalıştığınız yerde bir ıslak imzalı, çalıştığınıza, o şirkette çalıştığınıza dair bir belge götürürseniz yanınızda. Hatta sigorta prim dökümünü de götürürseniz, sigortalı değilseniz, kimin üzerinden sigortalıysanız onun adına çıkartılan bir belgeyi de yine pasaportunuzla beraber gösterirseniz pasaport polisine, sizin için her şey hem daha kolay olur hem de daha hızlı olur. Resmi gazetenin mükerrer sayısında yayınlanan olağanüstü hal kararnamesi mucibince, dolayısıyla sevgili dostlar, medya kuruluşlarına yönelik önlemler de var. 16 televizyon kanalı, 45 gazete, 15 dergi kapatıldı. Çok sayıda radyo istasyonu da kapatıldı. Kapatılan gazeteler arasında Taraf Gazetesi, Zaman Gazetesi, Today's Zaman ve Bugün Gazetesi gibi gazeteler var. Samanyolu Televizyonu kapatıldı. Cihan Haber Ajansı kapatıldı. Çok sayıda yerel gazete var. Nokta Dergisi ve Aksiyon Dergisi gibi dergilerde yine kapatılan yayın kuruluşları arasında. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu darbe girişiminin ardından gazetecilerin gözaltına alınmalarını eleştirdi. CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, basına yönelik operasyonlara insan şaşıyor. Gazeteci Bülent Mumay'ın gözaltına alınmasını anlayamıyorum örneğin. Yapılan haberlere bakılarak gözaltına alınıyorsa, Balyoz ve Ergenekon davalarıyla ilgili haber yapanların da gözaltına alınması gerekiyor. O zaman Türkiye'de gazeteci kalmaz, diyor Kemal Kılıçdaroğlu. Hazır bu darbe girişimiyle ilgili olarak cemaatle ilgili herkesi alıyoruz. Bari eleştiren gazetecileri de, muhalefet eden gazetecileri de alalım fırsattan istifade demeyin, diyor muhalefet liderleri ve basın meslek kuruluşları, basın konseyi. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti bu noktada hükümeti dikkatini çekiyor sevgili dostlar. Sırf eleştirdi diye eleştiren gazetecileri, muhalefet eden gazetecileri de aynı torbaya koymayın diyorlar. Eleştiri hakkı başka şey, FETÖ örgütüne mensup olmak başka şey. ...15 Temmuz akşamı sevgili dostlar... ...darbeciler biliyorsunuz... ...TRT'de bir duyuru okutmuşlardı... ...o duyuruda imza neydi? İmza şuydu... ...darbeciler yurtta sulh konseyi... ...diye bir konsey kurmuşlar... ...o konsey adına... ...bu duyuruyu... ...yayınlamışlardı hatırlayın... ...yurtta sulh konseyi... ...darbe girişiminde bulunan hainlerin... ...kalkışmadan önce yurtta sulh konseyinin... ...internet... alan adını da satın aldıkları ortaya çıkmış. Yani yurttasulhkonseyi.com internet alan adını bile hazırlamışlar darbeciler. Plan ve organizasyona bakar mısınız? Kayıt bilgileri korumalı olan hesabın kimin tarafından alındığı bilinmiyor. Ama kayıt yeri neresi biliyor musunuz? Kanada. Kayıt yeri Kanada. Kayıt saati de sabah 08. Ama Kanada'dan alınmış bu, Kanada'dan sevgili dostlar. Şimdi bakın, Fethullah Gülen'in Amerika'dan kaçacağı. Eğer hani Amerika Türkiye'ye Fethullah Gülen'i teslim ederse, bunun haberini alırsa Fethullah Gülen, başka bir ülkeye kaçacağı da konuşuluyor. Nereye kaçacak biliyor musunuz? Kanada. Peki bu Yurtta Sulh Konseyi'nin internet alan adı nereden alınmış? Kanada'dan. Şu sıralar en çok yakılan ve çöpe atılan kitaplar da Fethullah Gülen'in kitapları. Özellikle Erzurumlular 15 Temmuz'da FETÖ'cü darbe girişiminin ardından Fethullah Gülen'e ait tüm izleri şehirden siliyormuş. Köylülerin dışladığı Gülen'in adına yaptırılan camilerden de ismi sökülmüştü. Gülen'in kitaplarını da fırınlarda yakıyorlarmış. Fırınlara götürüyorlarmış tonla Gülen'in yazdığı kitapları. Alın diyorlarmış fırıncılara. Ekmek yaparken yakın bu kitapları. Evet, Fethullah Gülen'in kitapları yakılıyor. Peki 15 Temmuz darbe girişiminde sevgili dostlar, darbecilere karşı direnerek hayatını kaybeden, şehit olan 250'ye yakın vatandaşımız var. Allah hepsine rahmet Allah'tan hepsine rahmet diliyoruz sevgili dostlar. Bir de o gecenin başka bir maliyeti var. Yani maddi kayıplar. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni vurdular. Gölbaşı'ndaki polis merkezini vurdular. Tanklar vatandaşların arabalarının üzerinden geçti. Evler bombalandı. Camlar, çerçeveler indi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu dün Meclis Başkan Vekili Ahmet Aydın başkanlığında toplandı. FETÖ'nün darbe girişimiyle ilgili söz alan AK Parti Denizli Milletvekili Cahit Özkan 15 Temmuz gecesinin maddi olarak kaybının 80 milyar lira olduğunu söylemiş. Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine, kamu malları ve özel mülkiyetlere verilen diğer zararlarla birlikte rakam 100 milyar lirayı geçiyor. Bakın, 100 milyar lira. 15 Temmuz akşamında yaşanan maddi kayıpların bilançosu. Evet, dedik ya, yurtta sur konseyi internet alan adını bile satın almış, onu bile hazırlamışlar, Kanada'dan almışlar. Dolayısıyla medya ayağını da düşünmüşlerdi. TRT'yi de bastılar biliyorsunuz darbeciler. TRT binasına girdiler, stüdyoyu işgal ettiler ve spiker Tijen Karaş'a darbe bildirisini okuttular silah zoruyla. Yurtta sur konseyi adıyla sevgili dostlar. Fethullahçı terör örgütünün darbe girişimi sırasında TRT'de sözde darbe bildirisini okutan kişi belirlendi. Adı Yarbay Ümit Gençer. Sorgusunda olaydan 3 gün önce Albay Enver Topal'ın kendisini çağırıp cuma gecesi sabaha karşı 03 civarında darbe yapacaklarını söylediğini belirtti. Yani 3 gün önceden biliyormuş. TRT'deki darbe bildirisini okutan Yarbay 3 gün önceden darbeyi haber almış. TRT binasındayken telefonla bildiriyi sen okuma demişler. Ver bir spikere spiker okusun. Sen okuma demişler. Onlar da o sırada TRT binasında bulunan spiker Tijen Karaş'a okutmuşlar bildiriyi. Evet, Tijen Karaş'a vermişler bildiriyi. Demişler ki sen okuyacaksın. Tijen Karaş o anları, o günü anlattı. Yanında da TRT Genel Müdürü Şenol Göka vardı sevgili dostlar. İsterseniz dinleyelim. Darbe akşamı neler olmuş? Spiker Tijen Karaş nasıl bunu okumaya zorlanmış? Tijen Karaş'ın sesinden hep beraber kulak verelim.
Bir süre sonra bir bildiri okutacaklarını ifade ettiler. Önce kendisi okuyacaktı. Komutan diye ifade edilen kişi üzerini değiştirdi. Kamuflaj elbisesini değiştirdi. Üniformasını giydi. Okuyacaktı. Nasıl okuyacağını bilemedi. O sırada dedi ki Genelkurmay'dan bu yönde istek geldi. Tijen Hanım sizin okumanızı istiyoruz. Yani spiker olarak kim varsa ben vardım o dakikada. Sizin okumanız gerekiyor dedi. Nasıl okunacak? Cep telefonunda görüntü vardı. Onu bir şekilde aktardık. Mail aktardık. Mailden de prompter'a aktardık. Sadece yayın yapacak 3-4 arkadaşım rejide vardı. Silahlı kişiler yine içeride rejideydi. Ben ve kameraman arkadaşım buradaydık. Yine silahlı kişi yanımızdaydı. Stüdyodan, daha doğrusu rejiden bizi görüyordu. Hakimdi. Asla ve asla hareket etmememiz gerektiğini bir kez daha yineledi. O dakikalar içerisinde izleyicilerimize o bildiriyi okumak zorunda kaldım ve ne olduğunu bilemiyoruz elbette. Nasıl bir şeyle karşı karşıya olduğumuzu da. Defalarca okudum kayıt yapılana kadar. Belki 6 kez, belki 8 kez canlı olarak okudum. Tansiyonumun düştüğünü, daha fazla yayına devam edemeyeceğimi söylememe rağmen devam etmem gerektiğini ifade ettiler. Birazdan diğer kanalların da yayına gireceğini, tüm Türkiye için böylesinin doğru ve hayırlı olduğu yönünde ifadelerde de bulundular. Yönetmen arkadaşımız da diyor ki rejiden, ben o sırada bildiriyi okurken yönetmen arkadaşımızla da şu şekilde soruyorlarmış. Özel kanallara nasıl müdahale edebiliriz? Onların yayınlarını nasıl kesebiliriz diye.
İşte darbe akşamı yaşananları TRT spikeri Tijen Karaş bu sözlerle anlatıyor sevgili dostlar, değerli dinleyiciler. Peki darbeciler eğer başarılı olsalardı acaba nasıl bir plan uygulayacaklardı? TRT'yi ele geçirdiler. Özel kanalları ele geçirdiler. Efendime söyleyeyim. Polisi askerin emrine verdiler. Valileri ve kaymakamları görevden aldılar, değil mi? Başka ne yapacaklardı? Evet, o plan da önümüzde. O plan da ortaya çıktı çünkü. Evet, acaba neler yapacaklardı? Mesela Fethullah Gülen Amerika'dan dönecek miydi? Hangi maddeler hemen yürürlüğe girecekti? Onları da konuşacağız. Ama önce bir kısa müzik arası verelim. Ardından kaldığımız yerden devam edelim.
Murat Erdin'le Burası Türkiye devam edecek.
Hem özgün bir haber portalı hem çok sesli bir haber radyosu. Haberin Sesi RSFM internette tr.sputniknews.com adresinde. Karasal yayınıyla İstanbul ve Bursa'da 106.4'te, Kocaeli'de 93.4'te. Evde, otomobilde, cepte. Kısacası her zaman her yerde. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
Saatlerimiz 8.03'ü gösteriyor. Birazdan Periskop üzerinden de canlı yayınımız başlayacak. Bir süre Periskop üzerinden de Burası Türkiye'yi canlı olarak izleyebilirsiniz. Dün akşam Fenerbahçe'nin maçı vardı Monaco'yla. Sevgili dostlar, değerli dinleyiciler, 15 Temmuz'da darbe girişiminde bulunan Fethullahçı terör örgütüne bir darbede Fenerbahçeli taraftarlardan geldi. Fenerbahçeli taraftarlar bir pankart hazırlamışlar. Onu stadyuma astılar. Game over FETÖ yazıyor pankartta. Yani oyun bitti FETÖ.
Hakan vuruş ve gol!
Başta Almanya, Türkiye bir şekilde anlaşmak zorunda.
Aileden sorumlu bakan da zaten birilerini önüne yatmış vaziyette, o da konuşmuyor.
Yine yaptı Bozdanovi.
Eğitim zayiatları olarak görüyorum.
Peki bu siyasi sapıkları ne yapacağız?
Burası Ankara, elbette gündem bu değil. Ama ben de Brüksel'den şöyle seslenmek istiyorum.
Kaderci bir toplum. Bunu hiçbir şey değiştiremez.
Faizlik bir yazgı, meslek değil, bir kader gibi bir şey.
Artık benim burama geldi, ben bunu açıklayacağım, dayanamam.
Taş üstüne taş, taş üstüne.
Konuklar ve yorumlarla Burası Türkiye devam ediyor. Evet, Fenerbahçe'nin maçı 2-1 kazandığını da söyleyelim. Monaco'yu mağlup etti ve ikinci maç için büyük avantaj elde etti. Tebrikler Fenerbahçe. Sevgili dostlar, darbeciler eğer başarılı olsalardı nasıl bir plan uygulayacaklardı? Ne yapacaklardı? Bütün medyaya el koyacaklar mıydı? Kaymakamlar ve valiler görevden alınacak mıydı? Belediye başkanları ve diğerleri ne yapılacaktı biliyor musunuz? 20 maddelik bir sıkı yönetim planı hazırlamışlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi feshedilecek. Tüm partiler kapatılacak. Tüm vatandaşlara yurt dışı yasağı getirilecek. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Ankara Emniyet Müdürlüğü tamamen darbecilere bağlanacak. Direktiflerin altında elektronik imzalı olarak Yurtta Sulh Konseyi Başkanı yazısının da yer aldığı görülüyor sevgili dostlar. Bu sıkı yönetim planının 4 eki varmış. Sıkı yönetim komutanlıklarının listesi, sıkı yönetim mahkemelerinin görevlendirme listesi ve diğer atamalar. Gizli ibareli belgede de harekat yıldırım kodu varmış. Tüm atamalar Yurtta Sulh Konseyi'ne bağlanacakmış. Yani darbecilere bağlanacak. Bütün atamalar. Nereye atama olacaksa, belediye başkanı mı atanacak, kaymakam mı atanacak, vali, medya kuruluşları, ne olursa olsun bir defa bütün medya kuruluşları kapatılacak. Yayınlar bitecek sevgili dostlar. Şu anda size ulaştığımız bu yayınlar, radyolar, televizyonlar, yayınlanan gazeteler hepsi kapatılacak. Ve tabii ki halkın serbest oylarıyla seçtiği Türkiye Büyük Millet Meclisi de feshedilecek. Sevgili dostlar, bütün valiler görevden alınacak. Vali ve belediye başkanlarını da yine darbecilere bağlı sıkı yönetim komutanlıkları atayacak. Siyasi partilerin başta AK Parti olmak üzere hepsi kapatılacak. CHP'de, MHP'de, HDP'de tabii ki. Polis teşkilatı da sıkı yönetim komutanının emrine alınacak. İşte darbecilerin genel olarak planları böyleymiş efendim. Cumhuriyet Gazetesi yazarı Orhan Bursalı bugünkü yazısında acaba bu darbenin siyasi ayağı kimler diye sormuş. Haklı olarak biz de iki gündür soruyoruz, acaba bu darbenin siyasi ayağında kimler var? Ve siyasi karargah nerede? Akıncılar üstünde mi? Elimizde darbeci subaylar var. Peki siyasi karargah nerede? İlkeyi, hükümeti, devleti, tüm kurum ve kuruluşları, az önce planı okudum. Nereden yöneteceklerdi sevgili dostlar? Darbe Türkiye'de başarılı olsaydı Fethullah Gülen Amerika'dan Türkiye'ye gelecek miydi? Orhan Bursalı'ya göre, Cumhuriyet yazarı Orhan Bursalı'ya göre Fethullah Gülen karargahını Ankara'ya taşıyacaktı. Peki nereye yerleşecekti acaba diye soruyor Orhan Bursalı, yazısını şöyle bitiriyor. Kaçaksaray'a mı yoksa Çankaya'ya mı? Orhan Bursalı böyle sormuş. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hainler mezarlığı ihdas ettiğini de sizlere aktarmıştık ve bunun devlet ciddiyetiyle pek bağdaşmadığını da ifade etmiştik sevgili dostlar. Bazı din alimleri de, ilahiyatçılar da buna karşı çıkmışlar. Hainler mezarlığı uygulamasına tepki gösteren ilahiyatçı yazar İhsan Eli Açık, bunun İslam tarihinde herhangi bir örneği yoktur. İslam'ın ruhuna terstir. Vatan hainleri mezarlığı kaldırılmalıdır, böyle şey olmaz demiş. Hürriyet gazetesi yazarı Mehmet Yılmaz da bugünkü yazısında ölüler üzerinden şov yapmayın diyerek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'a seslenmiş sevgili dostlar. Gazetedeki fotoğraf, çorak bir arazi ve bir de tabela. Hainler mezarlığı sevgili dostlar. Hainler mezarlığına gidip çoluğu çocuğu için dua eden aileleri de cezalandırmış olmuyor musunuz böyle bir mezarlık kurarak diye soruyor. Darbecilerin suçlarının ağırlığını geride bıraktıkları ailelerinin, çoluk çocuklarının üzerine bu yöntemlerle yıkmayın. Ayıptır, günahtır, yazıktır demiş Mehmet Yılmaz. Bu arada Siirt ve Hakkari'den acı haberler de var sevgili dostlar. 3 asker ve 2 polis şehit oldu. Siirt'te zırhlı askeri aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerin yerleştirdiği patlayıcı infilak ettirmesi sonucu 3 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı. Hakkari'de de PKK mensuplarınca polis kontrol noktasına patlayıcı yüklü araçla düzenlenen saldırıda 2 polis şehit oldu. 10'u polis, 11 kişi yaralandı. Öte yandan gördüğünüz gibi sevgili dostlar, değerli dinleyiciler, maalesef Güneydoğu'da da PKK terörü devam ediyor. Acı haberi bu şekilde verelim. 3 asker ve 2 polis, toplam 5 şehit var Siirt ve Hakkari'de.
Gazete manşetleri.
Gazetelere geldi sıra. Hürriyet gazetesinin manşeti: tek imzada 1684 asker. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde Yüksek Askeri Şura öncesi büyük tasfiye. OHAL'in ikinci kanun hükmünde kararnamesi dün gece çıktı. Fethullahçı terör örgütü bağlantılı ve milli güvenliğe tehdit oluşturduğu düşünülen 1684 asker Yüksek Askeri Şura'ya saatler kala Türk Silahlı Kuvvetleri'nden atıldı diyor Hürriyet. Darbe gecesi Türkiye'de her zamankinden 35 kat fazla Twitter'dan mesaj atılmış. Türkiye'de Twitter kullanıcılarının yaşanan darbe girişimiyle ilgili paylaşımları 15 Temmuz gecesi rekor kırmış. Atılan tweetler normal bir güne göre o gece 35 kat artmış. 4 saatte toplam 495 bin Twitter mesajı atılmış. Habertürk gazetesi de silahlı kuvvetlerden ihraç kararlarını manşet yapmış. 1684 ihraç. Bugünkü tarihi yaş öncesi Türk Silahlı Kuvvetleri'ni darbeci FETÖ'den arındırmak için 149'u general ve amiral, 1684 asker ihraç edildi. Yeni listeler yolda. İhraçlar sürecek diyor Habertürk. Sabah gazetesinin manşeti: Türk Silahlı Kuvvetleri'nde büyük FETÖ temizliği. FETÖ'nün 15 Temmuz'daki kanlı darbe girişimine karıştıkları için silahlı kuvvetlerle ilişkileri kesilen hainlerin rütbeleri de söküldü diyor. Darbeci ekip tasfiye edildi diyor Sabah gazetesi. Bu arada meydanlarda demokrasi nöbeti de devam ediyor. Darbeye karşı 15 Temmuz gecesi sokaklara dökülen milyonlar demokrasi nöbetini ilk günkü heyecanla tutuyor. Meydanlarda yataksız yorgansız sabahlayan vatandaşlar, Cumhurbaşkanımız tamam demeden meydanları boş bırakmayacağız demişler. 13. günde de ilk günkü gibi heyecan devam ediyor. Cumhuriyet Gazetesi büyük tasfiye demiş manşetinde. Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki 358 general ve amiralin 149'u ihraç edildi. Cemaatin onlarca gazete ve televizyon kanalı da kapatıldı sevgili dostlar. Cumhuriyet Gazetesi tüm ayrıntıları manşetini ve iç sayfalarında vermiş. Darbeye katılan asker sayısını da yazmış. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden bu darbe girişimine katılan toplam asker sayısı 8651. Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı da tamamen İçişleri Bakanlığı'na bağlandı. 45 gazete kapatıldı. Karar Gazetesi'nin manşeti işte ihanet konseyi. 4 fotoğraf da yayınlamış. Tuğgeneral Mehmet Partigöç, Tuğgeneral Erhan Caha, Tuğamiral İrfan Arabacı, Tuğgeneral Faruk Bal. İşte ihanet konseyinin fotoğrafları Karar Gazetesi'nin manşetinde. Evet, darbeye destek veren askerlerin sayısını ve katılan zırhlı araçların, uçakların sayısını da yayınlıyor bugünkü gazeteler. Ajanslar da geçti. İşte darbeye katılan silahlı kuvvetler mensubu 8651 kişiymiş. Uçak sayısı 35, helikopter sayısı 37, hafif silah adedi 3992, zırhlı araç 246, gemi sayısı 3. Peki katılan halk sayısı kaç? 0. 0. Yeni Şafak gazetesinin de manşetini okuyalım. Daha sonra bir telefon bağlantımız olacak. Gazeteci Tülin Daloğlu bize katılacak ve darbenin iddia edildiği gibi dış bağlantıları olabilir mi? Amerika bunu biliyor muydu? Onu konuşacağız. Yeni Şafak gazetesi Erdoğan'ın yerini ABD bildirecekti diye bir manşet atmış. Yeni Şafak gazetesi bir süredir darbenin arkasında Amerika'nın olduğuna dair haberler yayınlıyor. İşte devam ediyor bu haberlerine. FETÖ'nün üniformalı teröristleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast planını Ostim'deki bir evde yaptı. Hain planı itirafçı Yarbay Murat Bolat anlattı. Erdoğan'ın yeri tespit edilemezse Amerikalılardan net konum yardımı alınacaktı. Başarısız olunursa rehin alan ekip Cumhurbaşkanı'nı öldürecekti diyor. Yeni Şafak gazetesi bunu manşet yapmış. Evet, telefon attığımızda gazeteci yazar Tülin Daloğlu var. Tülin Daloğlu, günaydın.
Günaydın Murat Erdin.
Özellikle Yeni Şafak gazetesi 15 Temmuz'dan bu yana darbenin dış bağlantıları olduğuna dair, özellikle Amerika olduğuna dair haberler yayınlıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nden buna cevap da geldi. Hatta cevap vermeye değmez dedi ama başka siyasetçiler, yine AK Partili siyasetçiler de bunu söylemeye, dillendirmeye başladılar. Obama biliyordu, Amerikan yönetimi biliyordu. Fethullah Gülen CIA'ya çalışıyordu. Açıklamaları da geldi. Sen ne diyorsun? Dış dünyayı takip eden bir gazeteci olarak her darbenin arkasında bir Amerika parmağı da aranır. Bunun çoğu da doğrudur aslında. Ne dersin?
Doğru. Şimdi gazetelerden daha önemlisi Adalet ve Kalkınma Partisi üyesi olan milletvekilleri Amerika'nın bu işin arkasında olduğuna dair çok ciddi bazı ifadelerde bulundular. Evet. Süleyman Soylu bunlardan bir tanesi. Cumhurbaşkanı keza bunu işaret etti. Ama Cumhurbaşkanı'nın işareti Fethullah Gülen üzerinden oldu. Çünkü Fethullah Gülen 98 sonu 99'dan itibaren Amerika Birleşik Devletleri'nde bir CIA ajanının da tavsiye mektubuyla birlikte bir oturma iznine sahip olmuştu. Evet. Şimdi işin bir boyutuna baktığımız zaman ilk defa Amerikan Başkanı'nı, çünkü Türkiye'de Amerika'ya yönelik çok fazla bazı iddialar oluyor. Ama bu tabii ki iktidar partisi tarafından seslendirilince ilk defa Amerikan Başkanı kendisi doğrudan bu iddialara yanıt verdi. Bu önemli bir gelişme. Yani sizin, benim, Yeni Şafak'ın bunu söylemesi ayrı bir şey. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini temsil eden partinin bunu ifade etmesi ayrı bir şey. Dolayısıyla Amerikan Başkanı dedi ki biz bu darbenin ne öncesinden haberdardık, ne de olduktan sonra, yani olmasıyla ilgili herhangi bir dahlimiz vardı gibi bir mesaj verdi.
Evet.
Şimdi bunların hepsi aslında çok önemli. Çünkü orada Amerikan Başkanı artı bir de şunu dedi. Eğer ki dedi Fethullah Gülen'in bu işin elebaşı olduğuna inanıyorsanız ve Fethullah Gülen'in iadesini istiyorsanız, o zaman bu kişiyi federal hükümetin mahkemelerinden birinde suç başvurusu bulunaraktan resmen iadesini isteyebilirsiniz. Burada hukuki bir prosesin işlemesi gerekiyor dedi.
Evet.
Bu son derece önemli çünkü Fethullah Gülen henüz bildiğimiz kadarıyla Amerikan vatandaşı olarak kabul edilmedi. Ama Amerikan vatandaşı olma hakkına çok uzun süredir sahip. Fakat özel bir oturma izni var. Bu kişinin.
Yani Amerikan vatandaşı değil, hükümetin verdiği oturma izniyle Amerika'da, Pensilvanya'da yaşıyor.
Neticede hani Amerikan vatandaşı olmak için de Amerikan hükümetinin verdiği hakla o sonradan naturalized citizen dediğiniz doğallaştırılmış vatandaşlığı da öyle ediniyorsunuz.
Anladım.
Ama şu anda hukuki olarak baktığımızda neredeyse bir Amerikan vatandaşının haklarına sahip. O yüzden federal hükümetin mahkemelerinden birinde Fethullah Gülen'in geri iadesi için bir suç başvurusunda bulunulması ve davanın açılması gerekiyor.
Peki Türkiye'den gönderilen dosya, bayağı ciddi bir dosya gönderildi. Bu dosyanın buna katkısı olacak herhalde iadeyle ilgili, değil mi?
Bunu Türk makamları ancak bilecektir. Yani bu başvuruyu yaptıktan sonra mahkemede bu gerekli prosedürü adım atıp atmayacaklarını göreceğiz. Henüz daha açılan bir mahkeme yok Amerika'da Fethullah Gülen'e karşı.
Anladım, anladım.
Ama Adalet Bakanlığı üzerinden dediğiniz doğru iletilen bir dosya var. Eminim Türk makamları bunu son derece detaylı çalışmışlardır ve gerekli ehemmiyet kapsamında da karşı muadillerine iletmişlerdir.
Evet.
Şimdi sorumuza geri dönecek olursak, hı hı, bence burada önemli olan mesele şu sevgili Murat Erdin. Geçen gün Sayın Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Meclis Genel Kurulu'nda parlamenterlere bir konuşma yaptı. Ve bu konuşmada dedi ki, aynen okuyorum size ifadesini tırnak içinde, geçmişte dostlarımız bu Fethullahçı yapı için çok şey söylediler. Biz onlara inanmadık.
Evet.
17 Aralık'tan sonra biz çok şey söyledik. Sayın Kılıçdaroğlu'na da söyledi.
Bu sefer de onlar bize inanmadı.
İnanmadınız. Şimdi bu ifade neden önemli? Şimdi 17 Aralık'a gelinceye kadar 2002-2013 arasında 11 yıl bir süre var. Bu süre içerisinde Sayın Adalet Bakanı diyor ki biz Fethullah Gülen hareketini terör örgütü olarak görmemiştik. Ve onu ülkenin bütünlüğüne, ülkenin bekasına tehdit olarak algılamamıştı.
Hiç kimse algılamamıştı. Yani terör örgütü olarak Gülen cemaatini hiç kimse görmüyordu o zaman, değil mi? Yani hükümet de başta olmak üzere.
Evet, bir adım daha geri giderseniz Milli Güvenlik Kurulu biliyorsunuz şimdi ayın hatta bugün Yüksek Askeri Şura toplanıyor.
Evet.
Bu toplantılarda her 5 senede bir kırmızı kitap dediğimiz bir ülkenin ulusal güvenliğini stratejik anlamda etkileyecek acaba neler var, hangi dönüşümler var, iç ve dış tehditler olarak neler olabilir, bunlara bakılıyor.
Milli İktidar Güvenlik Partisi, Siyaset Belgesi.
Aynen. Şimdi iktidar partisi ilk göreve geldiği zaman, hükümet olduğunda kendisini bir anda askere karşı konumlandırmak istememişti. Bunlar çok hassas konulardı.
Tabii.
Ama ondan sonra 2005-2010'daki belge yayınlanmadan önce ifadeler son derece netti. Dendi ki iç tehdit diye bir şey olamaz. İrtica tehdit değildir, Türkiye'nin birinci sırasındaki tehdidi işsizliktir dediler. Yani o zaman aynı Sayın Bozdağ'ın dediği gibi Fethullah Gülen'in bir tehdit algılaması tehdit, evet. Hiçbir şekilde yoktu.
Evet, yoktu.
Şimdi bu süreç içerisinde Amerika ve Türkiye arasında bir dizi eğitim programları oldu. Yani Türkiye'den Amerika'ya polisler gitti, yargıçlar gitti, savcılar gitti ve bunların her biri Amerika'da, dünyanın biliyorsunuz en birinci ülkesi bazı şeylerin uygulanmasında, yapılmasında, Türk hükümetinin izniyle bu kişiler eğitildiler. Şimdi bizler gazeteci olarak ve sıradan vatandaş olarak bu eğitilen personelin kaçta kaçının bugünkü iktidar için güvence olup olmadığını bilmiyoruz. Ama eğer ki iktidar partisi diyorsa ki Amerika bu işin arkasında, o zaman işte orada bir soru işareti hepimizin açması gerekiyor. Demek ki bu giden personelin içinde bayağı bir güvenci varmış. Amerika'da belki bunları yani o şekilde eğitmiş.
Hüseyin Gülerce de aynı şeye parmak basıyor. Hüseyin Gülerce de silahlı kuvvetlerden Amerika'ya gidenlerin isimlerini iyi araştırın diyor.
Tabii TSK bünyesinde ayrı bir şey var, kapsam var.
Evet.
Poliste ayrı, yargı düzeyinde,
ayrı.
Adalet Bakanlığı kapsamında ayrı.
Her yerde Türkiye, varmış ya zaten.
Evet, yani Türkiye ve Amerika arasında son derece kapsamlı bazı işbirliği yapılan alanlar var. Ve son dönemlerde eminim dinleyicilerimiz de bunu biliyorlardır. Bu eğitim programlarına son derece önem verilmişti.
Evet.
Polis gitmişti, yargıç gitmişti, hakim gitmişti, savcı gitmişti. Şimdi bu önemli bir şey. Bunu bir irdelememiz gerekiyor.
Anladım, anladım.
İkincisi darbe. Amerikan Başkanı diyor ki biz bundan birebir haberdar değildik. Yani bunu bir gazetecinin izninizle rica edeceğim. Bizim bilip bilmeme imkanımız yok. Bizim mesleğin doğayenlerinden Washington Post gazetesinin önemli yazarlarından Bob Woodward, eminim sen de biliyorsundur. Watergate skandalını evet. Gün ışığına çıkartan bir
isimdir, evet. Bob Woodward, evet.
Evet, kitaplarının birinde ve benim de şahsen katıldığım söyleşilerinin birinde şunu ifade etmişti. Bir gazeteci olarak en çok konuya, devlet işleriyle ilgili en çok konuya hakim oldum dediğiniz anda olanın maksimum %2'si 3'ünü biliyorsun.
Ya.
O yüzden doğru. Ben izninizle bu konuda kimin dahli var, kimin yok, ben orada sessizlik hakkımı kullanayım. O kadarını bilme imkanımız yok. Hele şu ara ortalık
hele şu
o kadar
ara, değil
karışık
mi?
Ki
peki.
Bu kadar karmaşanın arasında bizlerin bunu ayıklayıp anlamlandırma
bilmesi
olasılığı gerçekten bizleri de zorluyor.
Çok doğru, ortada, çok doğru söylüyorsun. Çünkü yani Genelkurmay Başkanı'nın kendi emir subayının FETÖ'cü olduğunu bilmediği bir ortamda bir gazetecinin olayı şu yapmıştır, bu yapmıştır, şu şucudur, bu bucudur demesi hakikaten çok da mantıklı gelmiyor doğrusunu istersen.
Evet, çok zor.
Peki.
Ama işte hani bu Sayın Bozdağ'ın ifadesi önemli. 2013'e kadar Fethullah Gülen'i terör örgütü olarak hükümet görmüyordu ve o şekilde yaklaşmadı. Bence bilgi üzerine konuşmak biz gazeteciler için daha olumlu
peki
olması gerekiyor.
Gazeteci yazar Tülin Daloğlu, çok çok teşekkür ediyorum katıldığın için.
Ben teşekkür ediyorum davete. İyi yayınlar.
Gayet mantıklı. Siz de dinlediniz işte Tülin Daloğlu. Bilgi üzerinden gidelim, somut veriler üzerinden gidelim diyor. Doğru. Bir gazetecinin her şeyi bütün ayrıntılarıyla bilmesi, evet tabii ki bazı yerlerden haber sızdırabilir. Bir devlet teşkilatı çalışanından bazı bilgiler alabilir. Ama onun aldığı bilgi sorduğu kişinin bilgisiyle sınırlıdır. Diğerleri ne olacak? O nedenle özellikle şu sıralarda yorumlarımızda daha da dikkatli olmak zorundayız. RSFM Haber Merkezi birazdan gelişmeleri aktaracak, 8.30 haberlerini sunacak Mehtap Yenidoğan. Ardından biz kaldığımız yerden devam edeceğiz.
Murat Erdin'le Burası Türkiye devam edecek.
Saatlerimiz 8.39'u gösteriyor. Sevgili dostlar, değerli dinleyiciler, RSFM Haber Merkezi son gelişmeleri aktardı. Biz kaldığımız yerden devam edeceğiz. Önce gazeteleri bitireceğiz. Ardından da ekonomi haberlerine bakacağız. Bu arada devam eden, hala bitirilmeyen bir başka süreç var. Hrant Dink cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 4 jandarma görevlisi, 5 kişi gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Hrant Dink cinayetine ilişkin jandarma görevlileri hakkındaki soruşturma kapsamında İstanbul ve Trabzon'da eş zamanlı operasyonlar düzenledi. 5 kişi gözaltına alındı.
Murat Erdin'le Burası Türkiye devam ediyor.
Gazeteleri tamamlayalım. Milliyet gazetesinin manşeti, her yerden o imam çıktı. 13 Temmuz'da Amerika'dan gelen yardımcı doçent Öksüz darbe gecesi Akıncı üssünde yakalandı. Hemen mahkemeye çıkarıldı. 21 dakikada serbest kaldı diyor. FETÖ örgütüne yakın hakimler tarafından serbest bırakıldığına dair iddialar da var. Milliyet gazetesi haberi aktarıyor. Görevden almalarda 50 bini aşmış. FETÖ darbe girişimi sonrası kamuda 51.332 personel görevden uzaklaştırıldı diyor Milliyet. Aydınlık gazetesinin manşeti, kilit isim Sinirlioğlu. Dışişlerindeki FETÖ örgütlenmesinin önü bugüne kadar bizzat bakanlar sayesinde açıldı. FETÖ'cülerin hızla yükseldiği dönem Feridun Sinirlioğlu'nun 7 yıl süren müsteşarlık dönemi diyor Aydınlık. Bir Gün gazetesinin manşeti, darbeden hallice. Darbe girişiminin ardından AK Parti iktidarının torba operasyonları ve OHAL gibi uygulamaları sonucu muhtıralar sonrası döneme benzeyen bir tablo açığa çıktı. geniş kesimler tedirginlik yaşıyor. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi askıya alındı. İdam cezasının geri gelmesi talebi dillendiriliyor. Cumhurbaşkanı ve hükümet üyeleri tarafından değerlendireceğiz diye yorumlandı. Yarsav dahil sendikalar, STK'lar kapatıldı. Milli Eğitim Bakanlığı'nda 21.029 öğretmenle 21.738 personel açığa alındı. Kamu kurumlarında 50 bine yakın kişi darbeye destek veriyor iddiasıyla görevden uzaklaştırıldı. Gazeteciler yine gözaltına alınıyor. İşte Bir Gün gazetesi tüm bu tabloya bakarak darbeden hallice demiş. Akşam gazetesinin manşeti hain listesini imha planı. Emniyet 6 ay önce 1200 FETÖ'cü subayla ilgili bir rapor hazırlayıp Genelkurmay'a sunmak istedi. Ancak teslim almaya gelen albaylar da o listede yer alıyordu diyor. Emniyet İstihbarat Dairesi silahlı kuvvetlere sızmış 1200 subayı aylar öncesinden tespit etti. Sonra da listenin Genelkurmay Başkanlığı'na ulaştırılması için temasa geçildi. Genelkurmay'dan 3 albay listeleri almak için Emniyet Genel Müdürlüğü'ne gönderildi. Ancak gelen görevlilerin isimleri hazırlanan dosyada FETÖ üyesi olarak geçiyordu. Karargâhta tekrar temasa geçildi ve duyulan endişe anlatıldı. Ancak soruşturmayı onlar yürütüyor cevabı alındı. Bunun üzerine dosya gözden geçirelim diyerek geri çekildi diyor Akşam. Sözcü gazetesi tek yol Atatürk'ün yolu diyor. Türkiye'nin tek kurtuluşu Ulu Önder Atatürk'ün 93 yıl önce kurduğu laik demokratik cumhuriyete sahip çıkmaktadır diyor Sözcü gazetesi. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel merkezinin duvarlarına, binasının dışına Atatürk'ün fotoğrafı ve Türk bayrağı asılmış. Evet, AK Parti'nin bir duvarında Atatürk, bir duvarında Türk bayrağı var diyor sevgili dinleyiciler. Atatürk'ün adı da eskiden cemaatin hastanesi olan hastanenin binasına verilmiş. Bizi Atatürkçü olduğumuz için eleştirenler 15 Temmuz'dan sonra gördü ki en doğru yol bizim işaret ettiğimiz Atatürk'ün yolu diyor Sözcü. Nitekim AK Parti bile binasına Atatürk'ün dev posterini astı diye de ekliyor. Vatan gazetesi ordudan atıldılar manşeti atmış. Yüksek Askeri Şura'nın bugün Çankaya'da yapacağı kritik toplantıdan önce darbeye adı karışan 149 general ve 1099 subay ordudan ihraç edildi. İkinci bir liste daha geliyormuş sevgili dinleyiciler. Ordudan atılanlar arasında Akın Öztürk de var. Hava Kuvvetleri eski komutanı ve 2. Ordu komutanı Adem Hududi de var. Sizin ayarınız bozulmuş. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal ifade verdi. İstanbul'da düğündeyken beni 17 generalle Akıncı Filo'ya götürdüler. Albay Özçetin bozulmuş ayarları düzeltiyoruz dedi. Ben de senin ayarın bozulmuş. Allah ıslah etsin diye cevap verdim diyor. Evet, ayarınız bozulmuş. Birbirlerine böyle söylemişler. Aslında ayarlar çoktan bozulmuş. Sevgili dostlar. Bu yeni bozulan bir ayar değil. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ayarları çok önceden bozuldu. Yeni Çağ gazetesinin manşeti Büyük Temizlik. Çankaya'da yapılacak Yüksek Askeri Şura öncesinde kanun hükmünde kararname ile 1684 asker ihraç edildi. Ordudan atılanlar arasında Hududi ve Öztürk de var diyor Yeni Çağ gazetesi. 45 gazete ve 23 radyo istasyonu da kapatıldı. Eski Zaman gazetesine dev operasyon yapıldı. Gazetenin neredeyse bütün yazarları gözaltına alındı. Yeni Çağ gazetesi ayrıntıları aktarıyor. Evrensel Gazetesi'nin sür manşeti Kamışlı'da IŞİD katliamı. Suriye'nin Rojava bölgesinin Kamışlı kentinde IŞİD bomba yüklü kamyon patlattı. Patlama sonucu en az 52 kişi öldürken 170'ten fazla kişi de yaralandı. Kamu çalışanlarına telefonunu açık tut talimatı verilmiş. Evrensel'de okuyoruz yine. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ilan edilen OHAL kapsamında kamu emekçilerine 24 saat telefonunu açık tut ve göreve hazır ol tebliğ edilmiş. Bazı hastanelere gönderilen yazıyla da devlet memurlarına rapor verilmesi yasaklanmış. Evet, FETÖ'cülerin kaçmasını ve rapor almasını önlemek için devlet hastanelerine yazı gönderilmiş. Kimseye rapor vermeyin denmiş. Bu arada kamu kurumlarından bilgi ve belge sızdırılmasını engellemek için Başbakanlıktan bir uyarı gelmiş. Artık kamu kurumlarında mesai saati sonrası nöbetçi hariç herkes işten çıkacakmış. Yani fazla mesai yapılmayacakmış. Mesai bitiminde çıkacaklar. Kamu kurum ve kuruluşlarının bina girişlerinden itibaren bütün alanlarda kontrolü kolaylaştırmak için personele verilen daimi giriş kartı mesai süresince boyunda takılı kalacakmış. Her birim veya ünite amiri kendi birimlerine ait çalışma odalarında ve bu odaların giriş çıkışı açıldığı koridorlarda her gün için bir nöbetçi personel görevlendirilecekmiş. Bina çevresine duvar inşa edilecekmiş. Binaların etrafı duvar, tel örgü gibi engellerle çevrilecekmiş ve girişte de güvenlik kontrolü kulübesi yaptırılacakmış. Personelin bilgi sistemlerine giriş şifreleri değiştirilecekmiş ve kimseyle paylaşılmayacakmış. Okul bahçelerine araç alınmayacakmış. Öğrenci servislerine ayrılan alan dışında park yasak olacakmış. Şu sıralar askeri kışlaların önünde sevgili dostlar park etmiş belediye kamyonlarını, itfaiye vidanjörlerini görüyorsunuz. Yeni çıkışları, yeni kalkışmaları sözüm ona engellemek için. Mesela Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı'nın önünde deste deste hafriyat kamyonları park edilmiş. Zaten yaralı durumda olan, zaten üzgün durumda olan Türk Silahlı Kuvvetleri'ni bu tür davranışlar daha fazla yaralamıyor mu sevgili dostlar? Kendi birliğine, vatanına, milletine bağlı, dürüst, namuslu, gerçek Türk askerleri görevine giderken, kışlasına girerken, kamyonların arasından geçerek giriyor. Kendi birliklerine girerken üzülmüyorlar mı? Daha fazla üzülmüyorlar mı? Artık bu uygulamayı bitirmenin zamanı gelmedi mi efendim? Aktaracağımız son gazete Yeni Akit, sonra ekonomi haberlerine geçeceğiz. Yeni Akit gazetesinin manşeti böyle kadrolaşmışlar. Peygamber Ocağı'nı adeta ihanet ocağına çevirmeye çalışan FETÖ'cüler askeri okullarda baskı altına alamadıkları öğrencileri kurdukları kumpaslarla tasfiye etmişler diyor. Gazete manşetinde az önce aktarmıştık sevgili dostlar. Cemaati iyi bilen isimlerden Hüseyin Gülerce yıllarca cemaatin içindeydi. Daha sonra ayrıldı, bıraktı cemaati. Özellikle teğmenlerin, abilere nasıl zimmetlendiğini, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde nasıl örgütlendiklerini Beyaz TV'de katıldığı programda tek tek anlatmıştı. Biz de onun sesinden yayınladık.
Ekonomi.
Sırada ekonomi haberleri var. Sevgili dostlar, değerli dinleyiciler, darbe girişimi nakliyecileri vurmuş. Türkiye'de 15 Temmuz'da yaşanan başarısız darbe girişiminin ardından sınır kapılarında başlayan sıkı denetim nakliye sektörünü vurdu diyor haberler. Türkiye'nin Kafkasya'ya açılan kapısı olan Sarp sınır kapısında tırlarda denetimlerin sıklaştırılmasının ardından tır kuyrukları önce Hopa'ya ve ardından 10 kilometre uzakta bulunan komşu ilçe Arhavi'ye kadar uzandı. Sınır kapısında yolcu ve araç trafiğinde zaman zaman yoğunluk yaşanıyor. Piyasa uzmanları, esnaf, tüccar piyasada para kalmadı diyor. 42 bin esnaf mesleği bırakmış. 15 Temmuz darbe girişimi piyasalardaki havayı olumsuz etkiledi. Bekle gör politikasının etkin olmaya başlamasıyla çek, senet ödemeleri neredeyse durdu. Yaşanan sürecin bitmesini ve normalleşmeyi bekleyen işletmelerse projelerini birer birer erteleme yoluna gitmiş durumda. Özellikle darbenin olduğu hafta piyasada yaprak kıpırdamadı. Telefonlar çalmadı. Sevgili dostlar, yaşadıklarımız bir afettir diyor Sözcü gazetesi yazarı Nedim Türkmen. Çarklar işlemiyor. Bir sürü iş yeri kapandı. İşsizlik artıyor. Özellikle şimdi işsizlik daha da artacak çünkü görevden almalar var. Binlerce memur, 50 bine yakın memur görevden atıldı. Silahlı kuvvetlerden atılmalar var. Medya kuruluşları kapatılıyor. İşsizler ordusuna binlerce yeni işsiz katılıyor. Ortam daha da kötü olacak. Piyasanın normalleşmesi için devletin devreye girmesi gerektiğini ifade ediyor uzmanlar. Özellikle bankalar. Temmuz ayında ödenmesi gereken motorlu taşıtlar vergisi ertelensin deniyor. Temmuz, Ağustos ve Eylül için SGK bildirimlerini vatandaşlar ve esnaf yapsın. Devlet bunu bir yıl sonra alsın deniyor. Kredi kartı borcu problemi olan vatandaşların, tüketicilerin bankalar tarafından yardım edilmesi, daha toleranslı davranılmasına ilişkin çağrılar da var. Vatandaş 9 milyar dolar döviz bozdurmuş darbeden sonra ve Türk lirasına geçmiş. Bu da biraz piyasaya yardımcı oldu diyor Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek. Olayın üzerinden, yani darbe girişiminin üzerinden 13 gün geçti sevgili dostlar. Dolar kurunun ekstra yükselişinin yarısını geri verdi. Borsanın kayıpları da biraz karşılandı, geri aldı borsada kayıplarını. Kredi faiz artışında bankaların frene bastığını da görüyoruz. Konut projeleri biraz durdu. Bakalım toparlanma tam olarak sağlanacak mı? Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Türk İş. Her zaman olduğu gibi yine araştırma yapıyor. Açlık sınırı araştırması. Temmuz ayı sonucuna göre 4 kişilik ailenin açlık sınırı 1370 liraymış. Yoksulluk sınırı ise 4462 liraymış. Ben demiyorum, Türk İş diyor. Yani Türk İş'e göre 4461 lira kazanıyorsanız yoksul bir insansınız. Tabii Türkiye'nin, özellikle yalnızlaşan Türkiye'nin ekonomisi de daha da geriye gidiyordu. Neredeyse komşularımızdan hiçbiriyle ne ilişkimiz kalmıştı ne de ticaretimiz kalmıştı. Başbakan değişiminden sonra, Binali Yıldırım'ın başbakan olmasından sonra Başbakan Yıldırım'ın ilk verdiği mesajlardan bir tanesi, artık düşmanlarımızı azaltacağız dedi. İşte Rusya ile ilişkiler normalleşiyor, İsrail ile normalleşiyor, diğer ülkelerle, inşallah Avrupa Birliği ile de ilişkilerimiz iyileşir. Çünkü biz ticaretimizin %60'ını Avrupa Birliği ülkeleriyle yapıyoruz. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Türkiye-Rusya ilişkilerine de değindi. Türkiye ile Rusya yeni bir sayfa açıyor dedi Başbakan Yardımcısı Şimşek.
yani benim edindiğim izlenim, oradaki atmosfer son derece olumlu. Bir, bir normalleşme süreci zaten Cumhurbaşkanımızın girişimiyle başlamıştı. Bu normalleşme süreci şimdi hızlanacak. Bu da ikinci mesaj. Yani Türkiye yeni bir sayfa açıyor Rusya'yla. Şimdi hedefimiz önce hızlı bir normalleşme, 24 Kasım öncesine dönme, ondan sonra da daha güçlü bir gelecek inşa etme.
Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan da Türk-Rus ilişkileri hakkında konuştu. Rusya ile olan ilişkilerimizin hızla normalleştiğini aktardı Lütfi Elvan.
Rusya ile ilişkilerimizi işte 9 Ağustos'ta inşallah Sayın Cumhurbaşkanımız ziyaret edecek. Hızla iyileşeceğini düşünüyoruz. Özellikle tam turizm sezonu kapanmadan Rusya'dan yüksek miktarda da turist bekliyoruz. Ama Rusya ile ilişkilerimiz önemli. Sadece turizm açısından değil, ticaretimiz açısından da son derece önemli. İhracatımıza da olumlu bir katkısı olacaktır.
Evet, herhalde Rus turistlerin de Türkiye'ye gelmesi, bu darbe girişiminden sonra tabii turistlerin Türkiye'ye gelmesi söz konusu değildi ama yavaş yavaş yine seyahat yasakları da kaldırılıyor. Ekonomi dünyası istişare toplantısı da yapıldı. Güçlü demokrasi, güçlü ekonomi. Benim her zaman söylediğim şeylerden bir tanesi. Demokrasi olmazsa ekonominiz asla güçlü olamaz. Bakın totaliter ülkelere, bakın tek adam yönetiminin olduğu ülkelere. Orada ekonomi falan yoktur. Çünkü serbest piyasa ekonomisi özgürlükler üzerinde yükselir. Diktatörlüklerde, tek adam rejimlerinde ekonomi bile tek adama bağlıdır. O nedenle ne ekonomi yükselir, ne kültür sanat, ne müzik, ne edebiyat, hiçbir şey. Demokrasi olmadığı zaman sosyal hayat da biter. Ekonomi de biter. Bakın İngilizler Avrupa Birliği'nden çıkıyorlar. Brexit kararı aldılar biliyorsunuz. Bunları pek konuşamıyoruz çünkü Türkiye'nin derdi başından aşkın. İstanbul Londra'ya alternatif gösteriliyor. Ama ben bu konuda ciddi endişelerim var. Çünkü sevgili dostlar, bu kadar plansız büyüyen, hiçbir şehircilik planına, hiçbir şehircilik estetiğine uymayan İstanbul'un obez bir kent olarak ulaşımının bu kadar imkansız hale gelmesinin pek çok şeye de engel olduğunu düşünüyorum. Ve İstanbullulara her zaman sesleniyorum. Bunlar daha iyi günleriniz diyorum. ...15 Temmuz darbe girişiminin karşısında dimdik duran Türk halkı Nobel Barış Ödülünü alabilir mi? Aday gösterildi. İstanbul'da bir vakıf üniversitesi, biz özel üniversite sevgili dostlar, Türk halkını Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdi. Hangi üniversite? Birazdan söyleyeceğim ve üniversitenin mütevelli heyeti başkanı da yayına bağlanacak. Ama bir ara verelim, aradan sonra konuşacağız.
Murat Erdin'le Burası Türkiye devam edecek.
Hem özgün bir haber portalı hem çok sesli bir haber radyosu. Haberin sesi RSFM internette tr.sputniknews.com adresinde. Karasal yayınıyla İstanbul ve Bursa'da 106.4'te, Kocaeli'de 93.4'te. Evde, otomobilde, cepte. Kısacası her zaman, her yerde. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
Come on, hold my hand. I wanna contact the living. Not sure I understand this role I've been given. I sit and talk to God, and He just laughs at my plans. My head speaks a language I don't understand. I just wanna feel real love, feel the home that I live in. 'Cause I got
too much life running through my veins, going through waste. I don't wanna die, but I ain't keen on living either. Before I fall in love, I'm preparing to leave her. Scare myself to death, that's why I keep on running. Before I've arrived, I can see myself coming. I got too much life running through my veins, going to waste. And I need to feel real love and love ever after. I cannot get enough.
Twitter üzerinden de takip edebilirsiniz. Sevgili dostlar, hem RSFM'i hem de beni bizzat Murat Erdin adıyla Twitter üzerinden takip edebilirsiniz. Görüş ve önerilerinizi her zaman iletebilirsiniz sevgili dostlar. Ama tabii ki içinde her zaman olduğu gibi, değil mi, taciz eden ya da hakaret unsurları olan ifadeler olduğu zaman direkt engelliyorum. O zaman zaten mesajınızı ulaştıramıyorsunuz. Hiç kusura bakmayın.
Murat Erdin'le Burası Türkiye devam ediyor.
Sevgili dostlar, değerli dinleyiciler, Türk Silahlı Kuvvetleri darbeye katılan sayıyı verdi. Tankların, topların, uçakların sayısını verdi. Ama o sayıların arasında halk yoktu, değil mi? İşte zaten darbeyi önleyen şey halkın olmamasıydı. 15 Temmuz darbe girişimini boşa çıkaran güç, en büyük güç olan halktı. Darbenin karşısında duran halk sevgili dostlar. İşte Türk halkı Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilecek. Bu konuyla ilgili hazırlanan bir duyuru var. İstanbul'da bir vakıf üniversitesi, İstanbul Aydın Üniversitesi sevgili dostlar, efsanevi bir destana imza attığını söylüyor Türk halkının. Ve İstanbul Aydın Üniversitesi olarak darbeye canı pahasına karşı koyan kahraman Türk halkını 2017 yılı Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterme kararı aldık diyor. İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doktor Mustafa Aydın imzasıyla yayınlanan duyuruda. İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doktor Mustafa Aydın şu anda canlı yayında telefon attığımızda. Sayın hocam, günaydın, hoş geldiniz.
Günaydın Bey. Günaydın Murat Bey. Hayırlı günler, hayırlı sabahlar diliyorum.
Çok teşekkür ediyorum efendim. Sizin enerji dolu sesinizi duyunca biz de daha da mutlu oluyoruz, enerji doluyoruz. Gerçekten ilginç bir basın davetiydi, ilginç bir basın duyurusuydu daha doğrusu. Ben de okudum ve hemen sizinle görüşmek istedim. Siz de lütfettiniz, sağ olun, var olun. Sayın Hocam, anlatır mısınız bu fikri nasıl oluşturdunuz? Nobel Barış Ödülü Türk halkı.
Tabii ki ben de sizin kanalınızla bütün dinleyicilerimize güzel bir gün, barış dolu bir gün.
İnşallah.
Demokrasi ve özgürlük dolu bir gün diliyorum bu aziz millete. Evet, bugün dünyada Nobel Barış Ödülünü alan gerek kurumlar gerek insanlara baktığımız zaman ortaya koymuş oldukları irade ve amaçlarıyla Türk milletinin özgürlüğü için, demokrasisi için, gelecek nesillere bırakacakları bu emanet için kendi göğüslerini, kendi canlarını, kendi özgürlüklerini nasıl feda ettiklerine baktığımız zaman bütün bu Nobel Barış Ödülü alan kurum ve insanların çok üzerinde bir fedakarlık yaptıklarını, çok daha takdire şayan olduklarını hep beraber görüyoruz.
Evet.
Şöyle düşündük biz İstanbul Üniversitesi olarak. Bu çaba, bu irade, bu düşünce, bu atılım burada kalmamalı. Bütün dünyaya bu duyurulmalı. Takdir edersiniz ki bugün dünyada çok kirli bir medya var. Türk halkının yapmış olduğu bu çalışmaları farklı farklı mecralara çekerek zaman zaman çok olumsuz düşüncelerle ülkemizin ve milletimizin dünya kamuoyunda lekelenmesine, karalanması, hatta zaman ve zaman yara almasına neden olmaktadır.
Evet.
Buna karşı bir atılım yapmak gerekiyordu. Oysa ki burada bir kutsal hareket meydana gelmiştir. Burada demokrasi, burada özgürlük adına insanlar tankların önüne yatmışlar, kendi göğüslerini kurşunlara, uçakların mermilerine siper etmişlerdi. Bütün bu çalışmaları bir tabii akademik çalışma içerisinde, yani bütün bilgiler, belgeler, filmler, yapılan efendim sebepler, olayları buraya getiren konular bir akademik çalışma sonucunda yapılarak işte ilk müracaat Eylül ayında başlayacak. Onun bir süreci var biliyorsunuz.
Evet.
Ve Türk halkını bu çalışmalarından dolayı İstanbul Aydın Üniversitesi olarak Nobel'e barış ödülü, Nobel Barış Ödülünü almayı hak ettiğini düşünerek aday göstermeye karar verdik efendim. Onun
evet.
için de sizin de ifade ettiğiniz gibi bugün saat 10'da Taksim'de bir basın duyurusu yapacağız bir otelimizde. Evet.
Taksim'de de bir basın açıklaması var. Tabii
o ayrı. O saat 18. Evet. Booking'e saat 10'daki şey efendim. Evet. Bunun bir basın duyurusu.
Basın duyurusu. Şimdi tabii akıllara şu soru gelebilir Sayın Aydın. Hani kişiler genelde hani Nobel ödülü alıyor ya, kurumlar veya bazı şeyler de alabilir mi diye bir hani kitleler de ödül alabilir mi? Evet,
bunu,
alabilir.
Bunu örnekleri var efendim. Biz alabiliyor efendim.
Evet, artık alabiliyor.
Alabiliyor. Bunun için biz burada Nobel Barış Ödülünü, tabii bu ülkenin temsilcileri var. Bu ülkeyi temsil eden, bu ülkenin oylarıyla seçilmiş insanlar var. Dolayısıyla burada bu müracaatımızı ve bu çalışmaları yaptıktan sonra bunun prosedür içerisinde onun bir kişiye mi verileceğini veya bir halkın tamamına şamil kılarak onu temsil edilen kişilere mi verileceği, o ayrı bir konu.
Tabii.
Burada asli olan ne biliyor musunuz? Asli olan şu değerli kardeşim. Burada değerli dinleyicilerime şu mesajı vermek istiyorum. Yani burada ödül aslında bir semboldür. Yani
evet.
mesele olan ödül değildir. Mesele asli olan İstanbul Aydın Üniversitesi'nin bu çabayı, bu iradeyi ortaya koymasının temel amacı Türk halkının ne yaptığını dünyaya duyurmamız gerekiyor.
Evet.
Türk halkının ortaya koymuş olduğu bu iradenin ve çabanın arkasında gerçekten ne olduğunu, ne için Türk halkının kendini feda ettiğini, ne için halkın sokaklara döküldüğünü, ne için bu halkın hala meydanlarda sabaha kadar nöbet beklediğini biz dünyaya duyurmak zorundayız. Şunu kabul edelim lütfen. Öz eleştiri yapıyorum. Biz ülke olarak bu konuda maalesef yeterince tanıtım yapamıyoruz.
Evet.
Her alanda da bu oluyor biz. Yani
evet.
lobi faaliyetlerinde, diaspora çalışmalarında bu ülkenin bir zafiyeti var. Bunların tamamını biz devlete bırakıyoruz. Oysa ki devlete bırakamayız. 80 milyonluk bir ülkeyi sadece devletin çalışmalarıyla, devletin organlarıyla biz dünyaya taşıyamıyoruz. Halk olarak biz buna sahip çıkmamız lazım. Sivil toplum örgütleri olarak, üniversiteler olarak, efendim yani ülkenin ağır damarları bunlar. Yarı kamu kuruluşları olarak buna sahip çıkmamız lazım.
Peki.
Burada İstanbul Aydın Üniversitesi böyle bir görevi yerine getiriyor. Milli bir görevi yerine getiriyor. Vatandaşlık görevini yerine getiriyor. Üniversite olmanın
görevini
yerine
getiriyor diyorsunuz. Bakalım nasıl bir sonuç çıkacak. İstanbul
Peki.
Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doktor Mustafa Aydın Hocam, çok çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum.
Evet, Türk halkı Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilecek. İstanbul Aydın Üniversitesi tarafından bu başvuruyu yapacaklar. Doktor Mustafa Aydın gördüğünüz gibi bize anlattı. Ve hocaların hocası Profesör Doktor Halil İnalcık. Halil İnalcık'ı kaybettik biliyorsunuz. Dün Ankara ve Bilkent Üniversitelerinde devlet erkanının da katıldığı, çok sayıda öğrencisinin de katıldığı bir tören düzenlendi. Bilkent Doğramacızade Ali Sami Paşa Camii'nde öğle vakti cenaze namazı kılındı Halil İnalcık'ın ve toprağa verilmek üzere İstanbul'a uğurlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın direktifiyle Profesör Halil İnalcık İstanbul'daki Fatih Camii haziresinde toprağa verilecek. Sevgili dostlar, Halil İnalcık'ın cenazesinde, Ankara'daki cenazesinde siyasetçiler de vardı. Onu yalnız bırakmadılar. Sevgili dostlar, değerli dinleyiciler, Meclis Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kültür Bakanı Nabi Avcı, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek gibi isimler de ve çok sayıda diğer siyasetçi, müsteşarlar, bakanlar ve tabii en önemlisi öğrencileri Halil İnalcık'ı yalnız bırakmadılar. Profesör Doktor Halil İnalcık çok sayıda kitap yazdı, çok sayıda televizyon programına katıldı. Sevgili dostlar, TRT'de katıldığı bir televizyon programında Yüce Önder Atatürk'le olan bir anısını anlattı. Biliyorsunuz Halil İnalcık 100 yaşında hayatını kaybetti, 100 yaşındaydı. Öğrenciyken Atatürk çiftliğe giderken yolunu değiştirip Halil İnalcık'ın okuduğu okula giriyor. Okulu teftiş etmek için. Ve Halil İnalcık'a önündeki haritadan ülkeleri soruyor. Gülümseyen bir ifadeyle, evet, Halil İnalcık Atatürk'te olan anısını bakın TRT'de nasıl anlatıyor.
Bir gün çiftliğe giderken bizim mektebe geldi. Biz sınıfta hoca yoktu. Hamdi Nazım Bey, tarih hocamız, yanımızdaki odada tarih dersi veriyor. Biz de boştuk, hoca yoktu. Coğrafya dersine hazırlık yapıyorduk. Ben harita, Orta Doğu'nun haritası önümde, onu çiziyordum. Ata kendi mahiyetiyle, birdenbire kapı açıldı, kendi mahiyetiyle odamızın içine girdi, odaya girdi. Ben en önde, küçük Halil derlerdi bana o zaman, çünkü başka bir Halil daha vardı, büyük Halil arkada otururdu. Ben en önde ortada oturuyordum. Tabii ata doğrudan doğruya benim önüme geldi. Ben harita, önümde Orta Doğu harita vardı. Geldi, daima gülümseyerek, tatlı bir ifadeyle efendim, parmağını Medine üzerine koydu. Neresi bura dedi. Bu şehrin adı ne dedi. Yesrib dedi. Başka adı dedi, Medine-i Nebevi'dir. Biliyorsunuz İslam'dan sonra Medine-i Nebevi, peygamber şehri, Medine. Fakat bizim kitaplarda eski halıyla yazılmış, Yesrib diye yazılmış. Medine'den önce ben Yesrib dedim kitaba göre. Falan güldü ve başka adı bilemedim birdenbire. Medine değil mi dedi. Gayet tatlı konuşuyordu. Hiç böyle yani bir küçük çocuğun karşısında onu korkutacak bir tavrı yoktu. Gayet mütebessim ve babaca bir şekilde bir yaklaşımı vardı.
Evet, sınıfa giren Atatürk gördüğünüz gibi Halil İnalcık'a soru sormuş. O da heyecan içerisinde karşısında. Düşünebiliyor musunuz? Sınıfta oturuyorsunuz. Ders başlayacak, hocayı beklerken birden kapı açılıyor ve Atatürk giriyor içeriye. Size doğru geliyor ve size soru soruyor. İşte Halil İnalcık o anları, o günleri Allah rahmet eylesin anlatmış bu şekilde. Modern Türk şiirinin büyük ustalarından Cemal Süreya. Doğum günü kabul edilen 28 Temmuz'da, yani bugün anılacak sevgili dostlar, Cemal Süreyya 1978'de ilk kez günlük yayınlanan Aydınlık gazetesinde yazmaya başlamıştı. Aynı zamanda tabii Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli şairlerden bir tanesiydi. Cemal Süreyya bugün Beyoğlu Kasımpaşa'daki Kulaksız Mezarlığı'nda anılacak. Cemal Süreyya bugün saat 15'te sevgili dostlar mezarı başında anılacak. Doğum gününde anılacak. Onu da aktarmış olalım. Cemal Süreyya gerçekten büyük bir şairdir.
Spor.
Spor haberlerine bakalım, spor gazetelerine bakalım önce sevgili dostlar. Fanatik gazetesi Fenerbahçe'yi yazmış. Bu Fener'e selam durulur. Monaco'yu, Kadıköy'ü dar etti. Yenilenen Fenerbahçe sezonu zaferle açtı. Geçen sezon şampiyonluğu Beşiktaş'a kaptırmıştı Fenerbahçe. Bu sezon yenilendi. Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Monaco'yla eşleşen Sarı Lacivertler güçlü rakibi karşısında baştan sona üstün oynarken taraftarlarını mest etti. Tartışılan yıldız Emenike attığı iki golle geceye damgasını vurdu. Fenerbahçe attığının en az iki katını kaçırırken yeni transferler Skartel, Neustadter ve Van der Viel kusursuza yakın oynadı diyor Fanatik gazetesi. Evet, Fenerbahçe 2-1 kazandı. Monaco'yu 2-1 yendi. Turu geçmek için her türlü beraberlik rövanşta Fenerbahçe'ye yetecek. Ama Monaco 1-0 kazanırsa turu Monaco geçecek. 2-1 olursa maç uzar. 3-2, 4-3 gibi farklı yenilgilerde de yine Sarı Lacivertliler playoff turuna kalacak. Avrupa'da başka Türk takımları da var. UEFA liginde sevgili dostlar, Osmanlıspor Kalyu ile oynayacak. Başakşehir'de Rijeka takımıyla Fatih Terim Stadı'nda saat 20.30'da oynayacak. Onları da aktaralım. Habertürk gazetesinin spor ilavesi Kadıköy Ekspresi demiş. Fenerbahçe'nin Monaco'yu 2-1 yendiğini bu sözlerle duyuruyor Habertürk gazetesi. Fenerbahçe hakemlere ve Ertuğrul'un acemice hatasına rağmen muhteşem bir dönüş yapan Kara Tren lakaplı Emenike ile Monaco'yu devirdi diyor. Fenerbahçe'nin yeni transferi Martin Skartel, yolun başındayız. Önemli bir galibiyet aldık ancak şu an kutlanacak bir şey yok. İşi bitirmek için ikinci maçı bekliyoruz demiş. Fotomaç gazetesinin manşeti özel kuvvetler. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Monaco'yu Emenike'nin attığı gollerle 2-1 mağlup ederek rövanş için büyük avantaj sağladı. Sahanın yıldızı Emenike'ydi. Gollerde de asker selamı vererek hem FETÖ'cü teröristlere hem de içlerindeki o bir avuç haine geçit vermeyen gerçek Türk ordusunun neferlerine mesaj gönderdi diyor Fotomaç. Fenerbahçe maçında Fenerbahçeli taraftarlar FETÖ örgütüne yönelik de bir pankart hazırladılar. Game over FETÖ yazdılar. Tribünlere astılar. Game over FETÖ, yani oyun bitti FETÖ. Evet, Fenerbahçe'yi tebrik ediyoruz. Maçı 2-1 kazandı ve playoff'a yükselmek için avantaj elde etti. Sevgili dostlar, spor dünyasında başka gelişmeler de var. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman bir son dakika sürprizi olabilir demiş. Özellikle stoper ve forvet bölgesi için dört bir koldan çalışmalarını sürdüren Fikret Orman, teknik direktör Şenol Güneş'le Avusturya kampında bir değerlendirme toplantısı yapmış. Fikret Orman asla acele etmeyeceklerini ve son dakikada iki sürpriz transfer yapabileceklerini söylemiş. Bunlarla ilgili isim vermemiş, sürpriz olabilir demiş Bakalım son dakika iki sürpriz transfer Beşiktaş'ta hangi mevkiye ve kimler olacak? Önümüzdeki günlerde Brezilya'nın Rio kentinde de yaz olimpiyatları başlayacak. Sevgili dostlar, Türkiye Rio olimpiyatlarında tabii ki temsil edilecek çok sayıda sporcuyla. Sevgili dostlar, Türk tenisine birçok ilki yaşatan Çağla Büyükakçay, Rio olimpiyat oyunlarında Türk bayrağını taşıyacak. Evet, olimpiyat oyunlarının açılışında Türk bayrağını taşıyacak olan isim, Türk tenisinin önemli ismi olan Çağla Büyükakçay olacak. Bu arada Türk takımlarının hazırlık maçları da devam ediyor. Trabzonspor Macaristan'da hazırlık maçı oynadı ve Avusturya ekibi Gerasdorf'u Trabzon plakasıyla gönderdi. Yani 6-1. Evet, Trabzonspor Gerasdorf'u 6-1 yendi ama 6-1 yendiği takım Gerasdorf Avusturya'nın 4. lig takımı. Yani 1. lig takımı değil, 2. lig takımı değil, 3. lig takımı da değil. 4. lig takımı. Gerasdorf 6-1. Beşiktaş da hazırlık maçlarına devam ediyor. Alman ekibi Hoffenheim'la Avusturya'da bir hazırlık maçı oynarken maç yarıda kaldı. Sevgili dostlar, yoğun yağış nedeniyle maç 0-0 devam ederken yoğun bir yağış başladı. Öyle bir yağış oldu ki Beşiktaş'ın Hoffenheim'le oynadığı maç yarım kaldı. Yavaş yavaş kapatacağız. Sevgili dostlar, 9.30'a yaklaştı saatlerimiz. Spor haberlerimizi de tamamlamış olduk bu haberlerle. Meydanlarda darbe protestoları devam ediyor akşam. Sevgili dostlar, Türkiye'nin dört bir yanında. Ve bu protestolara bazen sanatçılar da katılıyor, siyasetçiler katılıyor. İzmir, Diyarbakır, İstanbul ve Gaziantep'te demokrasi nöbetleri sürüyor. Mersin'de çöpten elektrik üretimi başlamış. Ne güzel değil mi? Çöpler bile artık ziyan edilmiyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Silifke'de kurduğu Göksu Entegre Atık Değerlendirme, Depolama Geri Dönüşüm ve Bertaraf Tesisi'nde çöpten elektrik üretiliyormuş. Sevgili dostlar, enerji üretim ünitesiyle saatte 1200 kWh elektrik üretimi gerçekleştiriliyormuş. Yani attığınız çöpler Mersin'de boşa gitmiyor. Elektrik olarak size geri dönüyor. Ama şöyle bir şeyi var, kötü tarafı var. Eve girip elektriği açıyorsunuz ya, biraz kötü kokuyor ya. Kokan elektrik. Çöpten üretildiği için öyle oluyor. Şaka şaka, elektrik kokar mı ya? Ama Edison bugünleri görseydi, herhalde çöpten elektrik üretildiğini bile görseydi, herhalde bir yaşına daha girerdi. Eski Bursa valisi Harput gözaltına alınmış. Bursa'da darbe girişimi operasyonlarında 72 kişi gözaltında. Eski Bursa valisi ve emniyet müdürü de Bursa'da gözaltında. Gördüğünüz gibi haberler bitmiyor. İki saati bitirdik. Haberler hala geliyor. Son dakika gelişmeleri sevgili dostlar. Ama biz kapatalım. Sözü RSFM haber merkezine bırakalım. Yarın görüşünceye kadar herkesin karnı tok, sırtı pek olsun efendim. Hoşça kalın.